Ayrım 16. Sayfa 178. Diasporalara düşen rolle ilgili az önce dile getirdiğim dileğin yanında nerede olurlarsa olsunlar, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar ve hangi güzergahları izlemiş olurlarsa olsunlar, göçmen halkların tümü için çok daha yoğun bir umut taşıyorum içimde. Onların iki kültürel evrenle de güçlü bağları var ve iki taraf içinde iletim aracı, ara yüzey görevi görebilirler. Bir göçmenin göç ettiği ülkede, içinde doğduğu toplumun duyarlılıklarını savunması ne kadar olağansa, aynı göçmenin ana yurdunda, göç ülkesinde edindiği bir duyarlılığı savunması da o kadar olağan olmalıdır. Zaman zaman Avrupa'daki Arap-Müslüman göçmenler bir ulus oluştursalar, bu Avrupa Birliği üyesi ulusların birçoğundan daha kalabalık, hepsinden daha genç nüfuslu ve en hızlı nüfus artışına sahip ulus olurdu deniyor. Kaldı ki bu topluluk doğuda yaşayan bir ulus oluştursaydı da onun aynı şekilde sayısal açıdan yatsınamayacağı, nitel ölçütler açıdansa sıralamanın en üstünde yer alacağı göz ardı ediliyor. Eğitim düzeyi, girişim ruhu, özgürlük deneyimi, modern yaşamın maddi ve entelektüel araçlarına yatkınlığı, gündelik birlikte yaşama alışkanlığı, en farklı kültürleri yakından tanıma yetisi gibi. Bütün bunlar bu göçmenlere ne batıda ne doğuda hiçbir nüfusun sahip olmadığı gizil bir etkileme gücü kazandırıyor. Onların şimdilerde kullandıklarından daha fazla kullanmaları gereken bir güç bu. Üstelik güvenle, gururla ve iki tarafta da kullanmalılar onu. Yabancı ülkeye göç eden birinin öncelikle kendi ülkesinden göçtüğü unutuluyor genelde. Sıradan bir ayrıntı değil bu. Göçmen gerçekten iki kişidir. Kendini de öyle görür. İki farklı topluma aittir ve her iki toplumda aynı statüye sahip değildir. Örneğin sürüldüğü kentte alt düzeyde bir görevde çalışmaya boyun eğen diplomalı biri ana yurdunda saygın bir kişi olabilir. Kuzey şantiyelerinde çekine çekine hep yere baka baka konuşan faslı bir işçi, yakınlarının arasına döndüğünde gururla kendi dilini kullanabildiğinde özgüvenli hareketlerle yüksek sesle konuşan tatlı dilli bir hikayeciye dönüşebilir. Gecelerini şehrin dışındaki bir hastanede geçiren, akşam yemeklerinde ılık bir çorba ve bir parça ekmekle yetinen Kenyalı bir hasta bakıcı, doğduğu ülkede büyük saygı görebilir. Çünkü her ay gönderdiği paralarla bir düzine yakınının beslenmesini sağlıyordur. Daha pek çok örnek verebilirim bu konuda. Söylemek istediğim şey şu: yabancı ülkeye göç eden kişinin ardında kendi ülkesinden göç eden kişinin olduğu göz önünde bulundurulmadığında işin özü ıskalanıyor. Göçmenlerin statüsü onların batı toplumları içindeki yerlerine, yani çoğunlukla toplumsal sıralamanın en aşağılarında oluşlarına göre değerlendirildiğinde önemli bir stratejik hata yapılmış oluyor. Doğdukları ülkenin toplumu içinde modernleşmenin, toplumsal ilerlemenin, entelektüel özgürlüğün, gelişimin ve uzlaşımın öncüsü oldukları görmezden geliniyor. Kaldı ki onlardaki bu etkileme gücü, yineliyorum, karşılıklı iki tarafa da uygulanabilir. Bir insan Avrupa'da yaşayıp Cezayir'deki, Bosna'daki ya da Orta Doğu'daki çatışmaları sürekli olarak inceleyebilir. Aynı şekilde son 60 yılda Avrupa'da yaşanan deneyimleri, Fransız-Alman uzlaşısını, Avrupa Birliği'nin kuruluşunu, duvarın yıkılışını, diktatörlük döneminin ve sömürgeci seferlerinin, savaşlarda sergilenen kasaplıkların, kıyımların, soykırımların, köklü nefretlerin mucizevi biçimde kesin olarak aşılıp bir barış, dirlik, düzenlik, özgürlük ve refah çağına yönelinmesini Orta Doğu'ya, Bosna'ya ya da Cezayir'e aktarabilir. Etki akımlarında böylesi bir değişim yaşanması için ne yapmak gerekiyordu? Bunun için göçmenlerin ana yurtlarındaki toplumlarına yapıcı bir mesaj aktarmak istemeleri ve aynı zamanda bunu yapabilmeleri gerekiyordu. Söylemesi kolay, gerçekleştirmeye gelince zor bir iş bu. Çünkü düşünme alışkanlıklarımızda ve davranışlarımızda köklü bir değişim yapılmasını gerektiriyor. Söz gelimi, göçmenlerin Avrupa deneyiminin havarileri rolüne soyunmayı istemeleri için bu deneyime tamamen ortak olmaları, ne zaman kendilerine özgü yüzlerini gösterseler, adlarını dile getirseler ya da ana dillerinin şivesini açığa vursalar, ayrımcılıklara, aşağılamalara, babacılığa, küçümsemeye maruz kalmamaları, tersine göç ettikleri ülkenin toplumuyla zorlama olmaksızın kendilerini özdeşleştirebilmeleri, bedensel ve ruhsal anlamda o topluma karışmaya davet edildiklerini hissedebilmeleri gerekiyordu. Ama bir göçmenin göç ettiği ülkenin toplumuyla kendisini özdeşleştirebilmesi yetmez. Ana yurdundaki toplumu etkileyebilmesi için aynı zamanda o toplumun hala onu tanıyabilmesi, kendisini onda görebilmesi zorunludur. Dolayısıyla göçmenin tamamen ve olabildiğince serin kanlılıkla ikili aidiyetini üstlenebilmesi şarttır. Bugün söz konusu olan durum bu değil. İki simgesel örneği alırsak ne Fransızların ne de İngilizlerin soruna yaklaşımı bu yönde. Fransa'da göçmen sorununun ele alınışı eskiden sömürge halklarıyla olan ilişkilerde de olduğu gibi her insanın Fransız olabileceği ve bunun için insanlara yardım edilmesi gerektiği düşüncesini temel alıyor. Bu, aydınlanma çağında ortaya çıkmış ve Çin Hindi, Cezayir ya da Madagaskar gibi farklı farklı bölgelerde dürüstçe uygulanabilseydi, büyük olasılıkla dünyanın çehresini değiştirebilecek yüce gönüllü bir düşünce. Özü açısından hala saygıdeğer, hatta hiç olmadığı kadar vazgeçilmez bir düşünce. Bir insan doğup büyüdüğü ülkeden başkasına yerleşmeye karar verdiğinde, yakın bir gelecekte kendisinin ve çocuklarının bütünüyle göç edilen ülkenin ulusuna dahil olacağını bilmesi önemli. Fransızların yaklaşımı bu açıdan evrensel bir değer taşıyor benim gözümde. Kendi adıma bu mesajı göçmene kültürünü, geleneklerini koruyabileceğini ve yasa tarafından korunacağını, buna karşın ona ev sahipliği yapan ulusun dışında kalacağını söyleyen mesaja her şekilde yeğlerim. Gel gelelim uygulamada bu yaklaşımların hiçbiri içinde bulunduğumuz yüzyıla uygunmuş gibi gelmiyor bana. Hiçbirinin insanların uyumlu biçimde birlikte yaşaması sorununa uzun süreli bir çözüm getirebileceğini sanmıyorum. Çünkü farklılıklarına karşın bu iki politikada aynı ön varsayımdan hareket ediyor. Bir insanın bütünüyle iki kültüre birden bağlı olamayacağı varsayımından. Oysa bu yeni yüzyılda göçmenin tam da bunun tersi bir mesajı duymaya ihtiyacı var. Sözlerle, davranışlarla, siyasal kararlarla kendisine şunun söylenmesine ihtiyaç duyuyor o. Kendiniz olmaktan çıkmadan tamamen bizden biri olabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Dilimizi derinlemesine öğrenmek sizin hakkınız ve göreviniz. Ama aynı zamanda ana dilinizi unutmamak da hakkınız ve göreviniz. Çünkü bizler size ev sahipliği yapan ulus olarak değerlerimizi paylaşan, kaygılarımızı anlayan ve dünyadaki bütün halkların seslerini bizlere duyuracak şekilde Türkçeyi, Vietnamcayı, Rusçayı, Arapçayı, Ermeniceyi, Svali dilini ya da Urducayı kusursuz biçimde konuşabilen insanlara ihtiyaç duyuyoruz aramızda. Sizler her alanda kültür, siyaset, ticaret, o halklarla aramızdaki yeri doldurulamaz arabulucular olacaksınız. Bir göçmenin açlığını çektiği şey öncelikle saygınlıktır. Hatta daha açık olmak gerekirse kültürel saygınlıktır. Din de bunun bir öğesidir ve inananlar huzur içinde ibadet etmek istemekte haklıdırlar. Ama kültürel kimlik söz konusu olduğunda onu oluşturan parçalardan yeri en zor doldurulacak olan şey dildir. Bir göçmen genellikle dili sadece başkaları tarafından değil kendisi tarafından da kullanılmaz hale geldiği için ve kültürü sadece başkalarının değil kendisinin de gözünden düştüğü için kendi inancının simgelerini sürekli olarak açığa vurma gereksinimi duyar. Her şey onu buna iter. Küresel ortam, köktenci militanların eylemleri ve aynı şekilde göç ülkelerinin tutumu, yetkililerin göçmenlerin dinsel aidiyetlerine takılıp kalarak onların kültürel açıdan kabul görme ihtiyaçlarını göz ardı etmeleri. Hatta kimi zaman daha da beteri yapılır. genelde hiçbir zararı bulunmayan dilsel çoğulculuğa bütün çoğul toplumlarda sürekli bir fanatizm, zorbalık ve parçalanma etkeni olarak ortaya çıkan dinsel cemaatçilikten daha fazla kuşkuyla bakılır. Bir durumu tanımlarken bana göre olumsuz bir yan anlam taşıyan cemaatçiliği, öteki durumu tanımlarken de olumlu bir yan anlam taşıyan çoğulculuğu kullandım özellikle. Çünkü gerçekten de kimliğe ilişkin din ve dilden oluşan bu iki güçlü etken arasında özleri bakımından bir fark var. Dinsel aidiyet tekelci bir görünüm sergilerken dilsel aidiyet öyle değil. Her insan birçok dilsel ve kültürel geleneğe birden sahip olabilir. Dinsel cemaatçiliğe karşı kuşkuyla yaklaşmam kısmen kökenlerimden kaynaklanan bir durum. Bunu yadsımayacağım. Doğduğum ülke olan Lübnan, mezhepçiliğin paramparça ettiği ülkeler arasında ilk akla gelenlerden biri büyük olasılıkla. Ve bu yüzden bu tehlikeli sistemden hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Belki bir zamanlar bir hastalığa ilaç olmuş olabilir. Ama uzun vadede hastalığın kendisinden daha zararlı bir hale gelmiş. Acılarını dindirmek için bir hastaya verilen ama onda geri döndürülemez bir bağımlılık yaratan, her geçen gün bedenini ve aklını güçsüzleştiren, kendisini geçici olarak kurtardığı acıları yüze katlayıp yeniden canlandıran bir uyuşturucu gibi tıpkı. Gençliğimde bu sorunun üstünde durmakta daha ihtiyatlı davranıyordum. Çünkü cemaatçilik bir Orta Doğu kalıntısı gibi görünüyordu gözüme. Bugünse olay küresel çapta ve ne yazık ki yalnızca bir kalıntı olmaktan çok öte bir durumda. Bütün insanlığın geleceğini kirletebilir bu iğrenç düşünce. Çünkü küreselleşmenin en uğursuz sonuçlarından biri cemaatçiliği de küreselleştirmesidir. İletişim araçlarının küreselleştiği bir zamanda dinsel aidiyetlerin yükselişi insanların küresel kabileler halinde gruplaşmalarını sağladı. Küresel kabile deyişi çelişkili görünse de gerçekliği olduğu gibi yansıtıyor. Cemaatçi özellikler özellikle İslam aleminde daha önce eşine rastlanmamış biçimde zincirinden boşanmış halde. Bunun en kanlı örneğine Irak'taki Sünniler ile Şiiler arasındaki çatışmalarda rastlanıyor. Ama aynı zamanda bir Cezayirlinin Afganistan'da, bir Tunuslunun Bosna'da, bir Mısırlının Pakistan'da, bir Ürdünlünün Çeçenistan'da ya da bir Endonezyalının Somali'de savaşıp ölmesine neden olan uluslararası bir durum da söz konusu. Bu ikili bölünme birleşme hareketi içinde yaşadığımız dönemin en önemli çelişkilerinden biri. Dolayısıyla bence ideolojilerin kimlik teyitlerinin ve onları övenlerin yükselmesini sağlayacak şekilde çöküşünün insanlar arasında denizleri, çölleri, dağları, bütün sınırları aşabilen sağlam ve dolaysız bağlar kuran bilgi işlem devriminin bloklar arasındaki dengenin bozularak iktidar ve onun dünya çapındaki meşruiyet sorununu ciddi biçimde açığa çıkarmasının etkisiyle açıklanabilecek kaygı verici bir değişim bu. Üstelik uzun süre tek bir kabilenin sözcüsü olduğu düşünülen bir metbu süper gücün ortaya çıkışı da stratejik rekabetlerin kimliklere ilişkin güçlü bir yan anlam kazanmasını sağladı. İşte bir yandan sıkıntıyla ana yurdum Lübnan'ı düşünerek bütün bu öğelerin ışığı altında homurdanıyorum. Sonuç olarak cemaatçilik bir açmazdı. Babalarımız asla bu işe kalkışmamalıydılar. Ardından aynı şekilde ama bu kez göç ettiğim Fransa'yı ve bugün son umudum olan Avrupa'yı düşünerek şunu söylüyorum ek olarak. Göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve kendini belli eden çatışmalardan kurtulmak isteniyorsa, bu onları cemaatleştirerek değil, herkesin toplumsal onurunu, kültürel onurunu, dilsel onurunu onlara yeniden kazandırarak, göçmenleri serin kanlılıkla ikili kimliklerini benimsemeye ve köprü görevi görmeye teşvik ederek yapılabilir. Birkaç kez yeri geldiğinde medeniyetler çatışması düşüncesini eleştirdim. Belki daha dengeli, daha doğru bir değerlendirme yapmak için bu konunun üstünde biraz daha durmam gerekiyor. Fazlasıyla medyatikleştirilen bu kuramdaki asıl sorun onun klinik tanısı değil. Onun yorumu gerçekten de Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra meydana gelen olayların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Kimlikler, ideolojilerin pabucunu dama attığından beri toplumlar siyasal olaylara genelde dinsel aidiyetleri uyarınca tepki verir oldular. Rusya yeniden açıkça Ortodoks oldu. Avrupa Birliği kendini üstü kapalı biçimde bir Hristiyan uluslar topluluğu olarak görüyor. Aynı savaş naraları Müslüman ülkelerin tümünde çınlıyor. O yüzden bugünün dünyasını çatışma halindeki uygarlık alanlarına dayanarak betimlemek akla yatkın geliyor. Kanımca bu kuramın yandaşlarının yanıldıkları nokta, genel bir tarih kuramı oluşturmak için gözlemlerine şimdiden hareketle başlamaları. Örneğin dinsel aidiyetlerin bugünkü üstünlüğünün insan ırkının olağan durumu olduğunu, evrenselci ütopyalar peşinde uzunca bir zaman geçirildikten sonra bu duruma geri dönüldüğünü ya da uygarlık alanları arasındaki çatışmanın geçmişin şifrelerini çözmemizi ve gelecekte neler olacağını kestirmemizi sağlayan anahtar olduğunu söylüyorlar bizlere. Bütün tarih kuramları kendi zamanının ürünüdür. Şimdiyi anlamak için son derece öğreticidir. Geçmişe uyarlandığında tahmini ve yanlı bir hal alır. Geleceğe yöneltildiğinde ise tehlikeli, hatta kimi zaman yıkıcı sonuçlar doğurur. Bugünün çatışmalarını 6 ya da 7 büyük uygarlık alanı, Batı, Ortodoks, Çin, Müslüman, Hint, Afrika, Latin Amerika arasında yaşanan bir gerilim olarak görmek, bu konudaki sayısız tartışmanın da kanıtladığı gibi insanları düşünmeye sürükleyen bir bakış açısıdır. Ama bu anahtar, insanlık tarihinin büyük çatışmalarını söz gelimi temel olarak Batılılar arasındaki anlaşmazlıklardan doğan 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı anlamamıza çok da yardımcı olmaz. Aynı şekilde solcu ya da sağcı totalitarizmler ve Yahudi soykırımı gibi çağdaş manevi bilince etki eden korkunç olayları açıklamamıza da yardım etmez. Bütün uygarlık alanlarına ait toplumları derinlemesine bölen, dünyaya yayılan İspanya'dan Sudan'a, Çin'den Yunanistan'a, Şili'ye, Endonezya'ya, kapitalizm ile komünizm arasındaki gerilimi saymıyorum bile. Daha genel anlamda uzak ya da yakın geçmişin çeşitli dönemlerine bakıldığında her süreçte Haçlı Seferleri gibi gerçekten de uygarlıklar arası bir çatışmadan ileri gelmiş gibi gözüken olaylar olduğu görülür. Ama bunların dışında Batı kültürel alanında, Arap-Müslüman alanında, Afrika alanında ya da Çin alanında meydana gelen bir o kadar anlamlı, bir o kadar da ölümcül daha pek çok olayın gerçekleştiği fark edilir. Bütün halinde uygarlıklar arası çatışma şemasına uyduğu düşünülebilecek şu zamanda bile Irak Savaşı gibi bir olayın farklı farklı yüzleri vardır. Batı ile İslamiyet arasındaki kanlı bir çatışma, İslam aleminde Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında daha da kanlı bir çatışma, küresel hegemonya konusunda güçler arasında yaşanan rekabet gibi. Eşi benzeri olmayan sayısız olayla örülmüş tarih genellemelere uymaz pek. Tarih içinde doğru yolu bulabilmek için birçok anahtara ihtiyaç vardır. Bir araştırmacının kendi yaptığı anahtarı öteki anahtarların arasına katmak istemeye hakkı varsa da bütün anahtarların yerine bir anahtar koymak, sözüm ona bütün kapıları açacak bir maymuncuk ortaya koymak akıllıca değildir. 20. yüzyıl Marx'ın önerdiği aracı fazlasıyla kullandı ve şimdi artık bunun nelere mal olabileceğini biliyoruz. Sınıf mücadelesi her şeyi açıklamıyor. Uygarlık mücadelesi de aynı şekilde. Çünkü sözcüklerin kendileri bile anlaşılmaz ve yanıltıcı. Her insanın içinde bazı sınıf dayanışmalarına ve aynı zamanda bazı sınıf düşmanlıklarına neden olan bir toplumsal aidiyet duygusu varsa da bu kavramın ana hatları belirsizdir. Sanayi devrimi sırasında yeni doğmakta olan proletaryanın kimliğinin bilincine varacağı, ayrı bir varlık, bir sınıf gibi işleyeceği ve sonsuza dek tarihte belirleyici bir rol üstleneceği düşünülebilirdi haklı olarak. Yeni anahtar konusunda da buna benzer sözler söylenebilir. Her insanın içinde bazı uygarlık dayanışmalarını olduğu gibi düşmanlıklara da neden olan etnik ya da dinsel bir aidiyet duygusu varsa da bu kavramın ana hatları da en az sınıf kavramınkiler kadar belirsizdir. Günümüzde zamanın ruhu bu uygarlıkların gitgide kendine özgürlüklerinin daha çok bilincine varan ve insanlık tarihinde belirleyici rol oynayacak tanımlanmış varlıklar olduğunu düşünmeye sevk ediyor bizi. Elbette bunda bir gerçeklik payı var. Batı uygarlığının Çin uygarlığıyla ya da Arap Müslüman uygarlığıyla karışmadığını kim yadsıyabilir ki? Ama bu uygarlıkların hiçbiri etkilenemez ya da değişmez değildir. Ve bugün onların sınırları dış etkilere geçmişe oranla daha fazla açıktır. Bin yıllardan beri uygarlıklarımız doğar, gelişir, değişir. Yan yana yaşar, karşı karşıya gelir, birbirlerine öykünür, farklılaşır, başkalarının onları taklit etmesine izin verir. Ardından yavaş yavaş ya da aniden yok olur ya da birbirleriyle kaynaşırlar. Roma uygarlığı günün birinde Yunan uygarlığı ile birleşmişti. Her biri kendi kişiliğini korumuş ama bunun yanı sıra Avrupa uygarlığının önemli bir öğesi haline gelen özgün bir bileşim gerçekleştirmişlerdi. Ardından Hristiyanlık çıka geldi. Yahudiliğin ağır bastığı, bir yandan da Mısır, Mezopotamya, daha genel olarak Orta Doğu etkilerinin hissedildiği bambaşka bir uygarlığın içinde doğmuştu. Ve o da Batı uygarlığının temel öğelerinden birine dönüştü. Sonrasında Asya'dan barbar olarak adlandırılan halklar, Franklar, Alamanlar, Hunlar, Vandallar, Gotlar, bütün Germen halkları, Altaylılar, Slavlar gelip Latinlerle ve Keltlerle karışarak Avrupa uluslarını oluşturdular. Arap, İslam uygarlığı da aynı şekilde oluştu. Aralarında benim atalarımın da bulunduğu Arap kabileleri çölümsü ve işlenmemiş yarım adalarından çıktıklarında İran'a, Hindistan'a, Mısır'a, Roma'ya ve Konstantinopolis'e gidip oraları kendilerine örnek almaya başladılar. Derken Çin sınırından Türk boyları geldi. Onların önderleri benim babamın doğumundan sonrasına dek bizlerin sultanları ve halifeleri olarak kaldılar. Ardından halkıyla Batı uygarlığı arasında sağlam bir ilişki kurmak isteyen modernlik yanlısı bir ulusalcı hareket tarafından devrildiler. Bunları gerçeği anımsatmak için söylüyorum. Uygarlıklarımız ezelden beri karma öğelerden oluşmuştu, değişkendi, etkileri açıktı. Bugün daha önce olmadıkları kadar birbirine karışmış durumda olmalarına karşın bizlere bu uygarlık meselelerinin altından kalkılamayacağını ve her zamanda böyle olacağını söylemelerine şaşıyorum doğrusu. Bugün derken aynı günden söz ediyoruz değil mi? Binlerce Çinli memurun Kaliforniya'da yetiştiği, binlerce Kaliforniyalı'nın da Çin'e yerleşme düşü kurduğu günden mi söz ediliyor gerçekten de? Dünyayı gezerken insanın sabah Chicago'da mı, Şangay'da mı, Dubai'de mi, Bergen'de mi yoksa Kuala Lumpur'da mı uyandığını anlaması için çaba göstermesi gerekmiyor mu bugün? Peki nasıl oluyor da bugün birileri çıkıp olmadık bir takım tutumlara bakarak uygarlıkların her zaman farklı olacağını ve onlar arasındaki çatışmanın sonsuza dek tarihin devindirici gücünü oluşturacağını söyleyebiliyorlar bize? Uygarlıklarımızın kendi özelliklerine bağıra çağıra açığa vurma gereksinimi duyması tam da bu özelliklerin silikleşip belli belirsiz duruma gelmesinden kaynaklanıyor. Bugün tanık olduğumuz şey farklı uygarlıkların alacakaranlığıdır, yoksa onların yükselişi ya da zaferi değil. Miatlarını doldurdular ve hepsini aşmanın vakti geldi artık. Şimdi onların getirilerini zamanı uyarlamalı, her birinin yararlarını bütün dünyaya yaymalı, olası zararlarını da ortadan kaldırmalı. Yavaş yavaş temel değerlerin evrenselliği ve kültürel ifadelerin çeşitliliği gibi iki dokunulmaz ve birbirinden ayrılmaz ilkeyi temel alacak ortak bir uygarlık kurabilmek için böylesi gerekiyor. Hiçbir yanlış anlama olmasın diye açıkça söylüyorum. Benim için bir kültüre saygı duymak, o kültürün taşıyıcısı olan dilin eğitimini teşvik etmek, edebiyatının tiyatro, sinema, müzik, resim, zanaat, mutfak geleneklerinin bilinmesini sağlamak demektir. Bunun tersine zorbalığa, baskıya, hoşgörüsüzlüğe ya da kas sistemine, zoraki evliliklere, kadın sünnetine, namus suçlarına ya da kadınların kul köle edilmesine, bilgisizliğe, savrukluğa, kayırıcılığa, rüşvetin yaygınlaşmasına, yabancı düşmanlığına ya da ırkçılığa, bunların farklı bir kültüre ait oldukları bahanesiyle göz yummak, saygı göstermek değildir. Bence üstü kapalı biçimde o kültürü aşağılamaktır. Bir apartheid davranışıdır. İsterse iyi niyetle yapılmış olsun. Bunu daha önce de söyledim ama benim için kültürel çeşitliliğin ne olduğu ve ne olmadığı konusunda akıllarda soru işareti kalmaması için yinelemek istedim. Öylesine yoğun bir sözcük olan uygarlığı kullanmayı sürdüreceğim ben de, hem çoğul hem de tekil olarak. Bana öyle geliyor ki aslında hem çeşitli insan uygarlıklarından hem de tek bir insan uygarlığından söz edilebilir. Ulusların, etnik grupların, dinlerin, imparatorlukların tarih boyunca kendilerine özgü güzergahları olmuştur. Bir de birey ve grup olarak hepimizin topluca atıldığımız bir insanlık serüveni vardır. Bu ortak serüvene inanılırsa ancak özel yolculuklarımız bir anlam kazanır. Bütün kültürlerin eşit ölçüde saygıdeğer olduğuna inanılırsa ancak onları değerlendirme, hatta yargılama yetkisine sahip olunur. İşte bu ortak yazgıyla bağlantılı ve bütün uygarlıklarımızın, bütün geleneklerimizin, bütün inançlarımızın üstündeki değerlere bakılarak değerlendirilmelidir onlarda. Çünkü insana olan saygıdan, onun maddi manevi bütünlüğünü korumaktan, düşünce ve ifade yetisini korumaktan, ayrıca onu sırtında taşıyan gezegeni korumaktan daha kutsal bir şey yoktur. Bu olağanüstü serüvenin sürmesini istiyorsak, uygarlıklar konusundaki, aynı zamanda dinler konusundaki kabileci düşüncelerimizi aşmamız, birilerini etnik zincirlerinden kurtarmamız, birilerini de onların özünü değiştiren, kokuşturan, ruhsal ve etik yönelimlerini yoldan çıkaran kimlik illetinden arındırmamız gerekiyor. Bu yüzyılda geleceğe yönelik iki bakış açısından birini seçmemiz gerekecek. Bunlardan ilki, birbirleriyle savaşan, birbirlerinden nefret eden ama küreselleşmenin etkisiyle birbirlerine her gün aynı kültürel bulamaçla biraz daha besleyen, küresel kabilelere bölünmüş bir insanlık düşüncesidir. İkincisi ise ortak yazgısının bilincinde olan ve bu yüzden aynı temel değerler çevresinde toplanmış ama en çeşitli, en zengin kültürel ifadeleri her zamankinden de fazla geliştirmeyi sürdüren, bütün dillerini, sanatsal geleneklerini, tekniklerini, duyarlılığını, belleğini, bilgisini koruyan bir insanlık düşüncesidir. Dolayısıyla bir yanda birbiriyle çatışma halindeki ama kültürel açıdan birbirine öykünen ve birbirine benzeyen birçok uygarlık, öte yanda sayısız çeşitliliğe açılan tek bir insan uygarlığı. Bu iki yoldan ilkini izlemek için bugün yaptığımız gibi kendimizi dalgalara bırakıp tembel tembel koy vermeyi sürdürmemiz yeter. Yok, ikinci yol seçilecekse bir atılım gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu başarabilecek miyiz acaba?